Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 20.
Bir mucize eseri olarak kanlı canlı karşımda duruyordu. Asıl o zaman titremeye başlamıştım. Aceleyle odamın kapısını örten perdeleri çektim. Çıldırdın mı sen diye çıkıştım ona. Başvezirin yüzlerce adamının peşinde olmalarına rağmen İsfahan'da sürtüyorsun. Bu da yetmezmiş gibi önceden haber vermeden saygıdeğer bir Müslümanın evine girip onu da tehlikeye atıyorsun. Her zaman yaptığı gibi gülümseyerek babacan bir tavırla omuzlarıma vurdu. Hadi hadi dostum dedi. Saraydayken birçok arkadaşım vardı. Fakat gözden düştüğümden beri tüm kapılar suratıma kapanıyor. Ne yapabilirdim ki? Ona evimde kalmasını teklif ettim. Ama kimsenin onun varlığından haberdar olmaması için de azami çaba sarf ediyordum. Vaktinin çoğunu odasında geçirmek zorunda kalıyordu. Ama sabrı sonsuzdu. Sürekli olarak da bir kağıda bir şeyler çiziktiriyor ya da hayaller kuruyordu. Ne zaman onu ziyaret etsem bıkıp usanmadan kurduğu hayalleri anlatıyordu bana. Fakat bir keresinde beni derinden etkileyen bir cümle çıktı ağzından. İşin garibi, bu cümleyi de her zaman kullandığı o alaycı ve şakacı ses tonu ile söylemişti. Söylediğini doğru olarak kabul etmek işime gelmediğinden devamlı yaptığım üzere bu cümlesini de gülerek ve şakayı alarak geçiştirmek istedim. Fakat o konuşmaya devam ediyordu. Sevgili dostum, bana canımı emanet edebileceğim 3 güvenilir adam verseler, bir yıldan kısa bir süre sultanı devirir ve devletini de yıkarım. Nefessiz kalana kadar güldüm ama o son derece ciddiydi. Beni omuzlarımdan yakaladı ve gözlerimin ta içine o kadar delici bakışlar fırlattı ki suratımın ürperdiğini hissettim. Devam etti sonra. Ciddiyim. Reis Ebu Fazıl Lumbani, hem de hiç olmadığım kadar ciddiyim. Geriye çekilerek ona baktım. Sanki odanın içinde 9. mucize gerçekleşmişti. Düşünün, adamın biri kim olduğu önemli değil, bana sınırları Antakya'dan Hindistan'a, Bağdat'tan Karadeniz'e uzanan bir imparatorluğu, 2-3 adam bile bir seneden kısa bir sürede yıkabileceğini söylüyor. Söyleyin bana, benim yerimde olsanız sizler de şaşkınlıktan ağzınızı 5 karış açmaz mıydınız? Bir an için yalnız ve tehlikelerle dolu yaşamı yüzünden aklını kaçırdığını sandım. Birkaç kelimeyle onu yatıştırdım ve odama çekildim. Hemen bir hekim çağırtarak deliliğe karşı bir ilaç hazırlamasını istedim. Birçok kez de içirmeye çalıştım ona bunu. Ama o her defasında ilacı içmeyi reddetti. Artık bana güveni kalmadığını anlamıştım. Bu hikaye salondaki adamları oldukça neşelendirmişti. Masal gibi bir macera diye bağırdı Yunanlı. Tam da ona göre. Peki ya senin sözleri hakkında bugün ne düşünüyorsun hürmetli reis diye bilmek istedi Ebu Soraka. Korkarım ki çok, ama çok ciddiydi dedi Ebu Fazıl. Yüzü kararmıştı ve odada bulunan herkese uzun süre dik dik baktı. Ebu Ali tekrar salona girer girmez doğruca misafire yöneldi. Gel İbn-i Sabba, seni bekliyor. Reis yavaş hareketlerle ayağa kalktı. Hafif bir baş hareketiyle oradakileri selamladı ve büyük dâinin peşi sıra gitmeye başladı. Uçsuz bucaksız bir koridorda yürüyorlardı. Her köşe başında dev gibi zenciler nöbet tutuyordu. Ellerinde haşmetli gürzler vardı. Nihayet kulenin tepesine çıkan bir döner merdivene ulaştılar ve ağır ağır çıkmaya başladılar. İbn-i Sabbah kulenin en tepesinde mi oturuyor yoksa diye sordu Ebu Fazıl. Bir yandan da lanetler okuyarak elinin tersiyle alnındaki terleri siliyordu. Bildin hürmetli reis, merdiven giderek daha da daralıyor ve dikleşiyordu. Reisin nefesi ise giderek daha çok tıkanmaya başlamıştı. Biraz duralım dedi ona, artık o kadar genç değilim. Kısa bir mola verdiler. Yaşlı reis biraz dinlendikten sonra tekrar merdiveni çıkmaya başladılar. Fakat Ebu Fazıl tekrar homurdanmaya başlamıştı. Babamın sakalı adına, bu lanet olası merdivenin sonu asla gelmeyecek mi? İhtiyar tilki sırf bize eziyet olsun diye yuvasını bu kadar yükseğe kurdu değil mi? Ebu Ali içinden güldü. Nihayet merdivenin sonuna ulaştıklarında ihtiyar reis soluk soluğa kalmıştı. Başını önüne çok fazla eğmişti. O nedenle merdivenin sonunda dikilerek odalara giriş çıkışı kontrol eden muhafızı görmedi. Son basamağa çıktığı anda az kalsın kafasıyla önünde yükselen iki çıplak siyah bacağı çarpacaktı. Şaşırarak başını kaldırdı. Bir anda irkilerek arkaya doğru sıçradı. Ebu Ali arkasından yetişerek yaşlı adamı tuttu. Yoksa aşağı düşmesi işten bile değildi. Yarı çıplak dev bir zenci bronz bir heykel gibi dikiliyordu önlerinde. Pençesindeki gürz o kadar ağırdı ki reis onu iki eliyle bile yerden kıpırdatamazdı. Ebu Fazıl kıpırdamadan duran muhafızın etrafından kuşkuyla dolaştı. Koridorda bir kez daha başını çevirip ardına bakınca zencinin kendisini izleyen bakışlarıyla karşılaştı. Hiç de dostça değildi bu bakışlar doğrusu. Hayatım boyunca bu kadar iyi korunan bir kral veya sultan gördüğümü hatırlamıyorum diye hırladı misafir. Doğrusu bu Afrikalı ve gürzü hiç de hoş bir karşılama değildi. Kahire halifesi Hasan'a bu hadımlardan tüm bir koğuş dolusu hediye etti diye açıkladı Ebu Ali. Gelmiş geçmiş en güvenilir muhafızlardır onlar. Alamut bana göre değil diye sızlandı reis. Hele bu yaşımdan sonra. Bir kapının önünde durdular. Kapıdaki muhafız az öncekine ikiz kardeşi kadar benziyordu. Ebu Ali birkaç kelime mırıldandı. Dev zenci bunun üzerine kapıyı örten perdeyi yana çekti. Basit döşenmiş bir odaya girdiler. Büyük dayı hafifçe öksürdü. Duvarda asılı bir halının arkasında bir şeyler kımıldandı. Kalın kumaş görünmeyen ellerden kaldırılmıştı. Ortaya çıkan gizli kapıda İsmaililerin büyük önderi belirdi. Hasan İbni Sabba, gözleri sevinçle parlıyordu. Hızla eski dostuna yaklaştı ve kuvvetle elini sıktı. ''Şuraya bak, İsfahan'daki ev sahibim, bu defa yanında delilik ilacı getirdiğini umarım.'' Sıcak bir gülümsemeyle iki ihtiyarın odaya girmelerine izin verdi. Şimdi daha iyi döşenmiş bir odada bulunuyorlardı. Sanki bir alimin odasıydı burası. Duvarlardaki raflar kitaplarla doluydu. Her tarafta üzeri yazılı kağıtlar göze çarpıyordu. Zemin ise halılarla kaplıydı. Sağda, solda çeşitli astronomi aletleri, ölçüm aletleri ve hesap makineleri, kağıt ve kalemler, bir mürekkep fırçası, kısacası derin bir alimin ihtiyaç duyduğu tüm malzeme karmakarışık şekilde etrafa yayılmıştı. Yaşlı reis hayretle çevresine bakındı. Aşağıda gördüğü basit kale ile şu anda gördükleri arasında bir ilişki kurmak istediyse de başarılı olamadı. ''Yoksa gerçekten de bana delilik ilacı getirdin mi?'' diye şaşkınlaştı Hasan ve gülerek sakalını okşadı. Birkaç gri tel hariç simsiyahtı sakalı. ''Hangi ulvi amacın seni dünyanın bu ucuna attığını sorabilir miyim?'' ''Doğrusunu istersen artık delilik ilacına ihtiyacın kalmadığını düşünmeye başladım.'' dedi yaşlı reis bir süre sonra. ''Fakat Mutsufer sana kötü bir haber yolladı. Sultanın emri üzerine Emir Arslandaş 30.000 kişi ile ordu hanedandan yola çıktı. Hedefleri ise Alamut. Türklerin süvari birlikleri birkaç gün içerisinde Rutbar'a ulaşmış olacak. Kalenin surlarının dibine ulaşmaları ise fazla uzun sürmez.'' Hasan ve Ebu Ali bir an içinde göz göze geldiler. ''Şimdiden mi?'' dedi İbni Sabbah düşünceli bir sesle. ''Bu kadar çabuk harekete geçmelerini beklemiyordum. Belli ki sarayda değişen bir şeyler var.'' Arkadaşını köşede duran yastıklara buyur etti. Kendisi de yanına oturarak düşünmeye başladı. ''Bildiğim her şeyi anlatacağım sana.'' diye devam etti Ebu Fazıl. ''Kaleyi mümkün olduğu kadar çabuk boşaltman gerektiğini kabul etmelisin.'' Hasan sükunetini bozmadı. Reis göz ucuyla onu süzüyordu. 60 yaşında olmasına rağmen yaşını kesinlikle göstermiyordu Hasan. Vücudu gençliğinin kıvraklığını muhafaza edebilmişti. Yüzünün rengi canlıydı ve gözleri hala gençliğinin zeki ve delici bakışlarına sahipti. Bunların dışında dikkat çekici bir özelliği yoktu. Orta boylu, normal yapılı bir adamdı. Ne şişman ne de zayıf. Düz ve uzun bir burun ile dolgun dudaklara sahipti. Genelde yüksek bir sesle alaycı ve dobra dobra konuşuyordu. Fakat düşünürken bambaşka bir insan olup çıkıyordu. Gözleri donuklaşıyor, yüz hatları soğuk, hatta katı bir ifadeye bürünüyordu. Sanki görünmeyen bir varlığı inceler gibiydi. Ona inananlarda istemeden de olsa korku uyandırdığı muhakkaktı. Genel olarak yakışıklı bir adamdı. Ama bu tür özelliklerini kendi amaçları doğrultusunda ön plana çıkarmayı sevmiyordu. Alnını kırıştırarak misafirine döndü. ''Başka neler söyleyeceksin? Seni dinliyorum. Eğer şimdiye dek duymadıysan diye devam etti reis. Benden duymuş ol. Eski düşmanın Nizamül Mülk artık baş vezir değil. Hasan ayağa fırladı. Tir tir titriyordu. Neler söylüyorsun?'' diye bağırdı. Kulaklarına inanamıyordu. ''Sultan Nizamül Mülk'ü görevden aldı ve yerine geçici olarak hanım sultanın muhasibini aldı.'' ''Tacil Mülk mü?'' dedi Ebu Ali sevinerek. ''O bizim müttefikimizdir. Artık değil. hanım sultan oğlunu meşru yollardan tahta geçirmeyi aklına koymuş. İhanet diye hırladı büyük dayı. Hasan sessizce düşünmeye devam ediyordu. Yere eğilerek parmağıyla halının üzerine daireler çizmeye başladı. Diğer iki adam tek kelime etmeden onu izliyorlardı. Efendilerinin konuşmaya başlamasını beklemekteydiler. Eğer hanım sultanın muhasibi gerçekten de Nizamül Mülk'ün yerine geçtiyse dedi Hasan sonunda, saraydaki durumumuz köklü bir değişikliğe uğradı demektir. Bu da hesaplarımı allak bullak ediyor. Bahara kadar bizi rahat bırakacaklarını düşünüyordum. O zamana dek hazırlıklarımı tamamlamış olurdum. Oysa şimdi çalışmalarımızı acilen hızlandırmalıyız. En önemlisini unuttum dedi yaşlı reis. Nizamül Mülk vezir olarak kalmayı becerdi. Fakat sultan en kısa sürede İsmaililiğin kökünü kazıması için emir verdi ona. Ölüm kalım savaşı anlamına geliyor bu, dedi Ebu Ali boğuk bir sesle. Sabık baş vezir artık sürüyü parçalaması istenen bir kurt. Ama biz koyun değiliz. Hasan güldü. Görünüşüne göre bir çözüm yolu bulmuştu. Çünkü eski neşesine kavuşmuştu tekrar. Acilen önlemler almak zorundayız diye devam etti. Metsufer ne düşünüyor? Bize yardım edecek mi? Alınacak bütün tedbirleri inceden inceye düşündük diye cevap verdi Ebu Fazıl. Sana değer veriyorum ve Türk süvarilerinin geri çekildiğini fark etmemeleri için elimden geleni yapacağım. Sultanın ordusunun büyüklüğü karşısında geri çekilmekten başka bir şey gelmez elinden. Anlıyorum, anlıyorum diye mırıldandı Hasan. Eski muzip gülümsemesi tekrar dudaklarına yerleşti ve gözlerinde bir ateş yanmaya başladı. Peki efendi hazretleri nereye çekilmemi tavsiye buyuruyorlar? Büyük imkanları tek tek gözden geçirdik dedi yaşlı reis. Hasan'ın alaycı gülümsemesini fark etmemiş gibi davranıyordu. En uygunlar olarak şunları tespit ettik. İlk olarak senin için kestirme olan yolu izleyerek vahşi Kürtlerin ülkesinden Bizans'a geçmek. Oradan da Mısır'a gidebilirsin. Mutsufer sana uzun olanını tavsiye ediyor, yani doğru yolunu. Merv ve Nişapur'a çekilerek güçlerini Hüseyin Alkeyne'nin güçleriyle birleştirebilirsin. Oradan Kabil'e giderek sana sığınma hakkı tanıyacak birisini bulmak çok kolay olacaktır nasıl olsa. Gerçekten de harika bir plan dedi Hasan gülerek. Peki ya birliklerim sultanın süvarileri önünde yeteri kadar hızlı davranamayıp geri çekilmezlerse? Bunu da düşündük elbette dedi reis ve Hasan'a biraz daha yaklaştı. Eğer bütün bu insanlarla beraber yola çıkmak sana çok riskli geliyorsa, Mutsufer sana ve arkadaşlarının tümüne sığınma hakkı veriyor. Zaten beni özellikle bunun için gönderdi buraya. Mutsufer akıllı bir adam ve bana gösterdiği dostluğu uzun zaman unutmayacağım. Fakat benim kafamın içine bakamıyor ve kalbimi okuyamıyor. Hasan'ın sesi soğukkanlı ve kararlıydı. Alamut zapt edilemez bir kaledir. O halde niye burada kalmayalım? Türk süvarilerinin paramparça edecek güce sahibiz. Sultanın birlikleri kaleye ulaştığı zaman savaşa hazır olacağız. Ebu Ali parlayan gözlerle Hasan'a baktı. Sonsuz bir güven duyuyordu ona. Ebu Fazıl ise kulaklarına inanamıyordu. Sevgili dostum Hasan, bugüne dek senin ihtiyar bir kurt olduğunu düşündüm dedi. Son zamanlarda çok şöhret kazandın. Tüm İran'da yalnızca senden bahsediliyor. Sarayda yaptıkların ile diğerlerinden daha başarılı bir devlet adamı olduğunu ispat ettin. Fakat az önce söylediklerin kalbimi korku ve endişeyle doldurdu. Amacımın yarısına bile ulaşamadan daha aslında diye cevap verdi Hasan. Bugüne kadar devlet yönetimindeki yeteneğime güvendim ama artık inancın neleri başaracağını göreceğiz. Bunları özel bir vurguyla söylemişti. Sonra da büyük dâhiye döndü. Git ve liderler meclisini topla diye emretti. Tüm kale hemen alarm durumuna geçsin. Talebelere haber ver. Yarın fedai olma imtihanına girecekler. Herkes her şeyi bilmek zorunda. Büyük meclisi benim adıma sen yöneteceksin. Liderlere misafir beklediğimizi ve onu bulunduğumuz yerde karşılayacağımızı söyle. Herkesin tek tek fikrini sor. Hepsini dinledikten sonra bana rapor ver. Kalenin savunulması için gerekli hazırlıklar yüzbaşının kontrolü altında başlasın. Her şey emrettiğin gibi olacak. Büyük dayı başıyla selam vererek oradan çıktı. Kısa zaman sonra davullar ve borular askerleri silah başına, liderleri de toplantıya çağırdılar. Ebu Ali suratında ciddi bir ifadeyle toplantı salonunda bekliyordu. Dayılar ve subaylar bir anda salona doluştular. Herkes geldikten sonra büyük dayı orada bulunanları teker teker süzdü. Sultan baş veziri görevden aldı dedi, gereksiz açıklamalara girişmeden. Ve ona kesinlikle uygulaması gereken bir görev verdi. İsmail hareketini bitirmek. Hemedan emiri Arslan Taş 30.000 adamıyla Alamut üzerine yürüyor. Türk süvarilerinin öncüleri bugün yarın Rutbar'a ulaşmış olurlar. Rey Kalesi komutanı Metsufer bize destek göndereceğini vaat etti. Seyduna ve hücuma nasıl karşı koyabileceğimiz hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmemi istedi benden. Değerli fikirlerinizi dinledikten sonra gerekli olan tüm önlemleri alacak. Liderler birbirlerinin suratlarına baktılar. Birkaçı kendi aralarında fısıldaştı. Sonra salona derin bir sessizlik hakim oldu. Yüzbaşı, sen en tecrübeli askerlerden birisin dedi sonunda. Ebu Ali Münüçerh'e dönerek, sence şu anda en önemli sorunumuz nedir? Türk süvarileri o kadar da önemli değil diye cevap verdi yüzbaşı. Kale bu tür saldırıya rahatlıkla karşı koyabilecek güçte. Hatta her türlü hücuma karşı koyabiliriz. Beni asıl düşündüren, 30.000 kişilik bir ordunun kuşatmasına nasıl dayanırız? Hele bu ordu kuşatma makine ve araçlara sahipse. Peki elimizde erzak bizi ne kadar idare eder diyebilmek istedi Yunanlı. En az 6 ay diye karşılık verdi yüzbaşı.
Ayrım sonu.